Ayrım 45 Kanatsız Kuşlar Louis de Bernier Sayfa 591 92. Bölüm Ben Ayşe. Hristiyanlar gittikten sonraki sabah pek çoğumuz şaşkına dönmüş gibiydik ve hepimiz çok üzgündük. Onlara ne olacağından korkmaya başladık. Taşıyacak onca şeyleri, yürüyecek onca yolları vardı ve bunun yanı sıra bir de biliyorduk ki Ermeni Levon ile öteki Ermeniler alındığında bir günlük yolda öldürülmüşlerdi. Çünkü kuşçu Stamos bir kafes dolusu kanarya ile Telmesos'a giderken terbiye gereği işini görmek için ormana girdiğinde onları bulmuştu. Dedi ki başında delikler ve kesikler olan iskeletler bulmuş. Giysiler de varmış ve Ermeni Levon'un karısına ait başörtüsünü tanımış. Kadının kemiklerine baktığında ayaklarına eşek nalı çivilendiğini görmüş. Ben bu konuda fikir yürütecek durumda biri olmadığımı bildiğim halde düşündüm ki, Rüstem Bey'in Ermeni Levon'un kızlarını geri getirmesi çok iyi olmuş. O zamanlar dünyanın bütün Ermenileri öldürülse umurumda olmazdı. Çünkü onlardan çok nefret ediyordum. Ama şimdi düşündüğümde anlıyorum ki, bize zarar verenler bizim kasabanın Ermenileri değillerdi ki, biz Ruslarla çarpışırken ordumuza saldıranlardı onlar ve Levon iyi bir adamdı, karısı iyi bir kadındı, kızları da tatlı huylu kızlardı. Böylece bazı insanlar Hristiyanları takip edip yolculuk boyunca eşyalarını taşımaya karar verdiler ve adamlardan kimi yanlarına tüfekleriyle kılıçlarını da aldılar. Çünkü eskortun doğru davrandığından emin olmak istiyorlardı. Hristiyanlardan hemen sonra yola çıktılar ve çabucak onlara yetiştiler. Kadınlardan bazısı da gitti ama ben gidemedim. Çünkü kocam Abdülhamit Hoca öldüğünden beri beni koruyacak hiçbir erkek akrabam kalmamıştı. Aynı sebeple kızlarım da gitmediler ama biz de gitmeyi çok isterdik. Polikseni'yi tekrar göremeyeceğim için çok acı çekiyordum. Bu yüzden çömlekçi İskender'in karısı Nermin'e bir işlemeli eşarpla bir sikke verdim ki o da onları Polikseni bir başka ayrılık armağanı olarak versin. İçi peynir ve bal dolu pideler yolladım. Nermin'den Polikseni'ye ne zaman geri gelebilirse o zaman gelmesini söylemesini istedim. Polikseni'ye bütün Drahomas'ının içinde tuttu ve korumam için bana bıraktığı sandığı daima muhafaza edeceğimi söylemesini istedim. Ölene kadar muhafaza edeceğim o sandığı ve öldüğümde de en büyük kızımı görevlendireceğim koruması için. Bu sayede sonsuza kadar korunmuş olacak. Sandık kilitli olmadığı halde bir kere bile kapağını kaldırmadığımı iftiharla söyleyebilirim. O kapağı asla açmayacağım ve böylece ellerim, vicdanım temiz kalacak. Fakir olduğum halde bile hiç heveslenmeyeceğim. Keşke gitmeden evvel ondan daha fazla şeyler alacak kadar çok param olsaydı. Hristiyanlara kötü muamele edilmediği anlaşıldı. Çünkü eskortları aşiret adamları değil jandarmaydı ama yine de çok yorgun ve umutsuzdular. Bu yüzden de eşyaların taşınmasına yardım eden bizim insanlarımız oldu. Leyla Hanım'ın da Hristiyanlarla birlikte olduğunu anladıklarından hayrete düşmüşlerdi. Ve yanında uduyla bir bohçadan başka bir şey yoktu. Bugüne kadar Rüstem Bey'in onun niye gittiğini öğrendiğini sanmıyorum. Ayrıca Polikseni'nin kızı Filote'yi ortadan kaybolduğu ve kendileriyle birlikte gelmediği için ağlayıp haykırdığını da görmüşlerdi. Telmesos'ta kimi Hristiyanlar toprağı öptüler, kimi Hristiyanlar bir yaprak, bir çiçek ve hatta bir böcek ya da bir tüy veya bir avuç dolusu toprak aldılar. Çünkü ana vatanlarından bir şeyler olsun istiyorlardı. Geminin rıhtımdan ayrılma anı geldiğinde çok fazla kucaklaşma ve ağlama oldu. Sözler verildi, yüzme bilen küçük oğlanlar bir süre giden geminin peşi sıra yüzdüler. Aynası olan kadınlar bunları kuşaklarından çıkartıp güneşe doğru tuttular ki görüş dışına çıkana kadar geminin üstüne küçük ışıltılar düşsün. Böylece ana vatanlarının güneş ışığı sürgüne gidenleri onlar ayrıldıktan sonra bile izledi. Ve kimi insanlar vardı ki bunun sorumlularına lanet olsun, beddua ediyoruz onlara, beddua ediyoruz, beddua ediyoruz diyorlardı. Ama ben bu işten kimin sorumlu olduğunu hiçbir zaman anlayamadım. Bir istisnayla ki herhalde Frankler'di. Ve dendi ki gemi bizim insanlarımızı batıdaki bir ülke olan Girit'e götürmüş. Ve bu ülkeden de bizimkilerin yerine bazı Müslümanlar geldi. Ama sayıları bizim kaybettiklerimizinki kadar değildi. Ve bu Giritli Müslümanlar daha ziyade bizim kaybettiğimiz Hristiyanlara benziyorlardı. Bu yüzden biz de neden değiş tokuş edilmeleri gerektiğini merak ettik. Çünkü bu Giritliler tıpkı bizim Hristiyanlarımız gibi dans edip türkü çığırıyorlardı. Bir istisnayla ki seyretmesi yürek kaldıran Pentozali diye de bir yeni dansları vardı. Bu Giritlilerin birkaçı yalnızca Rumca konuşuyordu. Bizim Hristiyanlarımız ise hiç değilse Türkçe konuşmayı bilirlerdi. Tabii ben bu konularda fikir yürütebilecek biri değilim. Ama iyi olan şeylerden biri kızım Haseki'nin bunların arasından iyi bir Müslüman olan ve madenden her çeşit kilit, çekiç ve çapa yapmasını bilen yakışıklı bir koca bulmuş olması. Ve Hristiyanların gidişini gören bizimkiler geri döndüğünde iki tane çok garip şey oldu. Bunlardan bir tanesi Aya Nikola'nın kilise çanının çan kulesinden düşmesi ve kaldırım taşlarının üstünde iki parçaya ayrılmasıdır. Öteki de günler boyu geceleri yalnızca kedi miyavlamalarının duyulması. Ağlaya ağlaya, ağıt yaka yaka ve şikayet ede ede bülbül seslerini boğdular. Damlarda onlar vardı, sokaklarda onlar, duvarlarda onlar vardı ve badem ağaçlarında onlar, caminin avlusunda ve Hristiyan mezarlığında ve başıboş geziyorlardı. Dertliydiler, alçak sesle ağlıyorlardı. Kimisi feryat ediyordu, korkunç bir sesti ve ürkütücüydü. Onları dinleyerek yatıyordum şiltemde, uyuyamıyordum. Kasabanın bu ani ve büyük yalnızlığında neden ağladıklarını anlıyordum işte. Her şeyden çok bunu hatırlıyorum, kedilerin ağlamasını. 93. Bölüm. Ben İbrahim. Bana deli İbrahim demek hoşlarına gidiyor. Yüzüme karşı bile söylüyorlar. Çünkü anlamadığımı düşünüyorlar. Ama içimde asla delirmemiş küçük bir kısım var. Bu küçük kısım kafamın bir köşesinde yaşayan minicik bir adama benziyor. Bu adam benim delirmiş olan öteki yanımı izliyor, onun hakkında düşünüyor, onun hakkında yorumlar yapıyor ve bazen iyice delirdiğimde korkuyor. Kafamın içinde bir yere ya da bedenimin içinde bir yere gizleniyor ve tehlike geçene kadar ortaya çıkmıyor. Bu minik adam benim tamamen deli olmadığımı biliyor. Keçileri gözeten, onları sahiplerine tam zamanda iade eden de o oluyor. Köpeğim köpeğe sevgi gösteren de o minik adam. Dışarıda mezarların arasında kaval çalmayı da o biliyor ve müziği benim o öteki yanımı sakinleştirmek için kullanıyor. Böylece bazen o deli yanımda biraz huzura kavuşuyor. Kavalı çok iyi çalıyor. Mezarların arasında Ermiş'in tekkesi yakınında yaşayıp da adına köpek denen çıplak adam onun kaval çalmasını dinlemekten hoşlanıyor. Bazen dışarı çıkıp kaval çalarken yanıma oturuyor ve konuşmadığı için hiçbir şey söyleyemiyor. Zaten ağzı ve dili kor kızılı bir ütüyle dağlanmış. Köpek bir sopanın ucuyla toza bir şeyler yazıyor, yazdıklarını siliyor ve yazıyı yazdığı yeri gösterip kahkaha atıyor. Köpek artık benim tek arkadaşım çünkü ben deliyim ve çocukluktan beri arkadaşım olan kara tavuk bile benimle konuşmuyor. Çünkü benimle konuştuğunda ona içimdeki deli cevap veriyor. Deli olmayan minik adam susup kafamın bir köşesine gizlenip oradan izliyor. Buradayken Hristiyanlar delileri 40 gün süreyle kiliselerinde bağlı tutarak tedavi ederlerdi. Onlar gittikten sonra ailem beni de kilisede 40 gün bağlı tuttu. Bakalım hala işe yarıyor mu diye. Ama bir başarı elde edilmedi. O minik adam ben oluyorum. O anlaşılmaz sesleri çıkaran ve karışık kafasıyla tefekküre dalan da benim. Ama bu zihin berraklığı anını küçük bir oğlanken bir erkeğin başına gelebilecek en büyük talihsizliğin aşık olmak olduğunu bana söylemiş olan çömlekçi İskender'den söz etmek için kullanıyorum. Vecizeler uydurmakta üstüne yoktu ve bir keresinde Kızılçam'ın gölgesine oturanın tepesine kumrular sıçar diye bir deyiş uydurmuş olduğundan ben hala Kızılçamların gölgesinde oturmuyorum. İskender bana aşka düşmenin bahtsızlık olduğunu söylemişti. Çünkü ben küçük bir oğlan çocuğuyken bile Filoteyi'ye aşık olduğumu biliyordu. Filoteyi Hristiyan'dı ve ben değildim. Muhtemelen asla evlenemeyecektik. Çömlekçi İskender bir erkek asla aşık olduğu kadınla evlenmemeli, onun yerine evlendiği kadını sevmeyi öğrenmeli demişti. O zaman neden bahsettiğini hiç anlamamıştım. Ama şimdi kastettiği bütün o çalkantılar ve o yürek sancılarıymış anlıyorum. Çünkü bunlar hayatı yaşanmaz hale getiriyorlar. Ama öyle bile olsa yine de Filoteyi ile evlenecektim ve ailelerimiz aralarında anlaşmış olduğundan bir altın sikke ile sözlenmiş olduğumuzdan hiçbir sorun yoktu. O da aynı sancıları çekerek, aynı çalkantıları hissederek seviyordu beni ve sonra o korkunç kaza oldu. Artık Filotei yoktu ve evlilik de olmayacaktı. Sonra Drosula bana beddua etti ve delilik gelip üstüme çöküp geride yalnızca o köşedeki ben kaldı delirmemiş. Ve şimdi öyle zamanlar oluyor ki gözümün önünde resimler beliriyor, taşların arasında o resimleri görüyorum. Mezarların gölgesinde ve bu resimler yalnızca Filotei'nin resimleri değil de uzun savaş yılları boyunca olan her şeyin resimleri. Yunanlılara karşı yapılan harekattan kalan şeyler. Bazen merakla geçmişe bakıyorum ve Franklerle yapılan savaş kaybedildikten sonra Halep'ten kalkıp Ankara'da Mustafa Kemal'e katılmak için dilenerek, hırsızlık yaparak binlerce kilometre yol almış olmamın tuhaf olduğunu düşünüyorum. Eve dönüp evlenebilirdim. Ama içimde bir şey vardı ki yenilgiyi kabullenemiyordu. Böylece Yunanlıların Smyrna'yı istila ettiğini ve Mustafa Kemal'in onlara karşı ordu topladığını duyduğum zaman hemen yola koyulmuştum. Yolum bu kasabadan çok da uzak olmayan yerlerden geçiyordu. Öylesi çok kolay olacağı, kimse bu yüzden benim hakkımda kötü düşünmeyeceği ve bir çeteye kolayca katılabileceğim, Yunanlarla öyle dövüşebileceğim halde geri gelmemiştim. Ben tam bir askerdim ve eşkıya olmak istemiyordum. Aslına bakılırsa Ankara'ya vardığımda hiç de dövüşecek durumda değildim. Belki de içimde bir kısım çoktan delirmişti ama bu çok büyük bir kısım değildi. Bunun sebebi çoktan katılmış olduğum bütün o çarpışmalar ve çektiğim acılardı. Ama çok geçmeden iyileşmiştim. 3 yıl boyunca girilen her muharebede ben de vardım. Kilikya'da askerlerimiz Fransızlar ile Ermeni lejyonerlerini sürüp çıkartıyorlardı bölgeden. Ermenistan'da General Kazım Karabekir Ermenileri bütün bütüne yenmişti. Ama ben bunlarda yoktum. Ben Yunanlılarla yüz yüze gelmekteydim ve İnönü muharebelerinin ikisine de katılmıştım. Yunanlıları yendiğimiz halde nasıl ricat etmek zorunda kaldığımızı ve bunun ne kadar acı olduğunu hatırlıyorum. Sonunda Yunan ordusunu Sakarya'da nasıl bozguna uğrattığımızı, kaçacak ikinci bir hat bulamadıklarını, bütün askerleri gemilere doluşup gidene kadar kırlarda onları nasıl kovaladığımızı da hatırlıyorum. Sonra Smyrna'ya girmiştik ve anında Britanyalılara karşı koymak için kuzeye gitmiştik. Her zaman söylemek istediğim bir şey var. Çünkü belli bir suç işledim ve bu kötü bir suç ve beni neredeyse aşk kadar sarsıyor, içimi acıtıyor. Filotei'nin ölümü yüzünden hissettiğim sarsıntı ve acı kadar ama bununla ilgili mazeretim de var. Mazeretim odur ki denize doğru ilerler ve Yunan ordusunu da önümüz sıra sürerken her şeyi yakıp yıktıklarını, artlarında dumanı tüten çölden başka bir şey bırakmadıklarını gördük. İtalyan bölgesine kaçmayı başararak hayatta kalanlardan Yunanlıların bizim insanlarımıza yaptığı şeyler hakkında korkunç hikayeler dinledik. Art arda kentler, art arda köyler vardı. Viraneye dönmüş ve mahvolmuş. Her şey yağmalanmış, çalınmış, tarım alanları yok olmuş. Öyle çok manzara gördüm ki böyle. Kapılarda çarmıha gerilmiş çocuklar, boka bulanmış mezar taşları, askeri hela haline getirilmiş camiler, içine tıkılmış ve aralarına bir el bombası fırlatılmış insan cesetleriyle dolu camiler, evlerinin içinde yanmış insanlar, ayaklarından asılmış ve altlarındaki saman yığınları ateşe verilmiş erkekler, tecavüze uğradıktan sonra süngülenmiş erkek çocukları, çırılçıplak soyulup yere bağlanmış ve göğüsleri üstünde ateş yakılmış kadınlar görmüştüm. Bir kadının içine zorla sokulabilecek sonsuz sayıda şey olduğunu öğrendim. Kadınları içlerine kor kızılı bir ütü sokarak öldürebilirsiniz. Kadınları yere yerleştirdiğiniz değneklere dikine kazıklayabilirsiniz. Kolu kesilip içine tıkılmış ve bacaklarının arasından el sallıyormuş gibi görünen bir kadın bulduk. Bu kadının bir memesi de kesilip ağzına tıkılmıştı. Sonra evinde ölmüş bir kadın bulduk. Bu kadının kocası saklanmayı becermişti. Herif başlarına gelenleri anlattı. Kadına eğer Hristiyan olarak vaftiz edilmeyi kabul ederse canının kurtulacağını söylemişler. O da korkudan kabul etmiş ve tören bittiğinde kiliseden doğru evine götürüp ırzına geçmişler ve yüzünün derisini yüzerek öldürmüşler. Bunlardan ne kadarını Yunan askerleri, ne kadarı Rum çeteleri ve ne kadarını köylülerin ordunun peşine takılıp kaçan Hristiyanlar yapmıştı bilmiyorum. Ama Smyrna'ya vardığımızda intikamın büyük tadı için yapmayacağımız şey olmadığını biliyordum. Çünkü öfkemizin sınırı yoktu. Bunların hepsi benim mazeretlerimdir. Bizzat Mustafa Kemal'den emir almıştık, ölüm acısına rağmen iyi davranmak için. Büyük kamusal alanlarda iyi davrandık. Ama Yunan mahallesindeki, Ermeni mahallesindeki küçük sokaklara gitmekten, başına nöbetçi dikip yolu kesmekten ve evlere girmekten alıkoyacak hiçbir şey yoktu ki bizi. Subaylarımızın her yerde hepimizle birlikte olmasına da imkan yoktu. Esas itibarıyla ırza geçmekle ilgilenen bir onbaşı vardı. 4 kişi ev ev dolaşıyorduk ve kapıyı vuruyorduk. Ve kapı açıldığında kibarca gülümseyerek diyorduk ki, zarar vermek amacında değiliz, yalnızca kadınları becermek istiyoruz. Ve sonra direnen erkekleri öldürmek zorunda kalıyorduk. Ben kadınların soyulmasına yardım etmek zorunda kalıyordum. Onları sıkıca tutuyordum ve sıram geldiğinde ben de ırzlarına geçermiş gibi yapıyordum. Ben o işte iyi değildim, beceremiyordum. Ama becerirmiş gibi yapmak zorundaydım. Diz çökerdim ve kendimi göstermeden öne eğilirdim. Böylece kimse yapıp yapmadığımı görmezdi. Ama bu kadınlar açısından bir fark yaratıyor muydu onu bile bilmiyorum. Çünkü üstlerine çıkan kim olursa olsun aynı biçimde ağlayıp feryat ediyorlardı. Bir keresinde onbaşıya ben bu kadını beceremem, kanıyor dedim. O da iyi ya, bu iş daha kolay olur dedi. Bir keresinde süngülediğim bir Rum herif vardı ve süngü hala bağırsaklarındaydı. Süngüyü hareket ettirmeyeyim diye tüfeğin ağzını tutuyordu ve bakıştık. Ve kırık bir burnu olduğu için bana babamı hatırlatmıştı. Pis Türk, hayvansın sen, başka bir şey değilsin dedi. Buz gibi oldum. Biz sizin bize yapmadığınız hiçbir şey yapmıyoruz. O da dedi ki, biz de size, sizin bize yapmadığınız hiçbir şeyi yapmamıştık. Sonra aniden süngüyü çektim ve öne doğru birkaç adım sendeledi. Midesini tutarak dizlerinin üstüne düştü. Sanki dua etmek üzereymiş gibiydi ve yüzüstü düşmeden evvel bana bakıp, bana gelince hayatım boyunca kimseye en ufak bir zarar vermedim dedi. Kent yandıktan sonra Britanyalılarla yüzleşmek için kuzeye doğru giderken üstüme bir utançtır çöktü. Yüzüme kan hücum etti, kulaklarım yanmaya başladı ve ısıtılmış bir bıçak gibi bir perişanlık saplandı kalbime. Savaştan sonra memlekete döndüğümde Filotei ile evlenmeyi bu yüzden erteledim. Çünkü o da bir kadındı ve yaşadıklarımdan sonra onu saf zamanlarımda olacağı gibi alamayacaktım. Benim adım Deli İbrahim. Bir zamanlar adım Keçi Çobanı İbrahim'di. Bir mazeretim var benim ve bir de deli olmayan minik adam var kafamın bir köşesinde saklanan. 94. bölüm Drosula sürgüne yolculuğu hatırlıyor. Gerasimos'a ben bir anlamda şanslıydık. Çok sık esmeyen el salip rüzgarı esiyordu. Yazın son günlerinde belki 2 ya da 3 gün boyunca eserdi ve bu sefer çok şiddetli de değildi. Rodos limanına umduğumdan daha çabuk vardık. Arkadaşımın bedenini oraya gömmek istemiştim. Hani size sözünü ettiğim arkadaşımın. Neden düştüğü kumsala gömmedik şimdi bilmiyorum. Belki yakalanmadan kaçmak için sabırsızlanmaktaydık. Gerasimos'a dedim ki onu kayığa taşımama yardım et. Ve yaptık, üstüne tartışmadık bile. Ancak birkaç saat sonra onu ne yapacağımızı düşünmeye başladık. Bedeni suya atmak istemiyordum çünkü yüzeyde kalabilir ve balıklar yiyebilirdi. Ama Gerasimos eğer limana teknede bir cesetle birlikte girersek cinayet kuşkusuyla tutuklanmamızın kesin olduğunu söyledi. İşte bu yüzden sonunda bedeni suya bırakmaya karar vermek zorunda kalmıştık. Boynumdaki haçı çıkardım ve onun boynuna geçirip istavroz çıkardık. Birkaç dua hatırlamaya çalıştık ve sonra onu yan taraftan kibarca suya bıraktık. Bir süre yüzeyde kaldı ama sonra ıslak elbiselerinin ağırlığı bedenin batmasını sağladı. Tanrı'ya şükür, batarken o güzelim saçları ardından suda salınıyordu. Ben güzellik ne işe yarıyor şimdi diye düşündüm ve üstüme asla doldurulamayan bir boşluk geldi. Filotei'ye veda etmek, onun mavi suda batarak gözden kaybolmasını izlemek, Anadolu'ya, orada yaşamış olduğum hayata veda etmek gibiydi. Ve bu vedalaşmalar insanı daima boşaltırlar. Filotei'nin karaya nerede vurduğunu merak ediyorum. Yenilerine sahip olana kadar elbiselerimde kanının lekesi kaldı. Hem kederden hem de deniz yüzünden midem çok bulanıyordu ama küçük oğlum Mandras iyi sayılırdı. Bazen hava çok da sert olmadığı halde çok üşüyordum. Aynı zamanda güneşten de yanmıştım. Kenardan sarka sarka gitmekten nefret ediyordum. Ne demek istediğimi anlıyorsanız eğer, hem de Gerasimos gözlerini kaçırdığı zamanlar bile. En kötüsü gece denize yakalanmaktı. İnanın bana, ben şiddetin ne olduğunu bilirim ve Allah'ın kaprisine yakalanmak ne demektir onu da bilirim. Kocamla ilgili şeyler öğrendim. Daha önce hiç açık denize çıkmışlığı yoktu. Akıllı bir balıkçı karayı her zaman görüş alanı içinde tutar. Kocamla ilgili olarak öğrendiğim onun masallara yaraşır bir cesareti ve masallara yaraşır bir aklı olduğuydu. Genç ve aptal bir adamın aptalca cesareti değildi onunki. Tehlikenin gözünün içine bakan ve göz kırpmamak için kendisini zorlayan bir adamın cesaretiydi. Ölümden dönmüş bir adamın sükuneti vardı onda. Bu yolculuklar sırasında ona duyduğum aşk büyüdü ve başka türlü olsa hissedemeyeceğim bir aşktı bu. Böyle bir aşk yaşadığım için hoşnudum. Kocam cahil olduğu halde büyük bir başarıyla seyretti. En küçük bir fırtına ya da dalga alameti varsa asla yola çıkmadı. Çünkü hepimizin hayatı ona emanetti. Panagia'ya dua ederek Kefalonia'ya salimen ulaşmamız halinde şerefine bir ikonayı gümüş kaplatacağına söz verdi ve bir zaman sonra da bunu yaptı. Yapacak parayı kazanır kazanmaz. Bir noktada bakire onu gözetmeyi bırakmış olmalı Mahmafi. Çünkü varışımızdan birkaç yıl sonra burasıyla Zanteras'a çıkan ani bir borada boğuldu gitti. Bundan sonra Panagia'ya duyduğum saygıyı yitirdim. Tanrı yardımcım olsun. Benim fikrimce Gerasimos'un yüzmeyi öğrenmesi gerekirdi. Ama bütün denizciler ve balıkçılar derler ki öğrenmemeliymişsin. Çünkü umutsuz bir halde saatlerce mücadele etmek yerine çabucak boğulmak daha iyiymiş. Benim fikrimce yüzme öğrenmiş olsa daha iyi olurdu. Ve o zaman da o da kıyıya kadar yüzebilirdi. Hani şu savaş sırasında batan deniz altındaki İngiliz denizci gibi. Aylarca süren o yolculuklarla ilgili her şeyi hatırlıyorum. İki tür insan olduğunu keşfettim. Düşüncesizler ile merhamet sahibi olanlar. Düşüncesizler sana pis Türk diyor ve üstüne tükürüyor. Cehenneme kadar yolun olduğunu söylüyor ve defol yine Türkiye'ye git diyor da merhametli olanlar sana sikke ve ekmek veriyor, iş öneriyor ve küçük oğlunla ilgili şamatalar yapıyor. Kullanmadığı giysilerini veriyor çünkü paçavralar giymene acıyor. Rodos'ta bir hafta kadar kaldık çünkü orada Türkçe konuşan insanlar vardı ve bize bundan sonra ne yapmamız gerektiğini söyleyebileceklerdi. O günlerde yönetimde İtalyanlar bulunuyordu, tıpkı memlekette de bir ara olduğu gibi. Tıpkı savaşın ilk yıllarında burada da olduğu gibi. Kendimi İtalyanlara yakın hissediyorum ben. Allah biliyor ya bir yerde çok uzun süre kalmayı beceremiyorlar ama çok kötü değiller. Hani adını verebileceğim kimilerinden farklı olarak... Neyse işte Mandraki diye küçük bir limana yanaşmıştık ki bu limanın iki yanında bir sütunun üstünde küçük bir ceylanla bir geyikten ibaret mini heykeller vardı. Bu heykelleri sevmiştim. Daha önce bütünlüğü olan bir heykel görmemiştim. Çünkü memlekette bizim heykeller çok eskiydiler ve hepsi de kırılıp yerlere serilmişti. Kayıkta yelken bezinin altında uyumak zorundaydık. Çünkü bazı insanlar kapı aralıklarında uyuyan insanlara çok kaba davranıyorlardı. Teknede uyumaya alıştım. Mandraki limanına bir tür bağlılık hissettim. Çünkü adı Küçük Mandras demek gibiydi. O tarihten sonra oğlum küçük bir çocukken ona Mandraki dedim. Sonra çok da uzakta olmayan Halki'ye yelken açtık. Sevdim Halki'yi ama üstünde hemen hemen hiçbir şey yoktu. Yalnızca bir köyü vardı adına Nimborio deniyordu. Orada da çok da kötü olmayan İtalyanlar bulunmaktaydı. Halki ile ilgili olarak bütün hatırladığım bu. Evleri pek güzeldi. Bundan sonra Tilos'a gittik ki burada birkaç İtalyan vardı ama geri kalan herkes topraksız köylüydü. Livadia'da bizi anlayan bir balıkçının yardımıyla tekneyi tamir ettik. Azize saygılarımızı sunmak üzere Pantaleimon Manastırı'na kadar giden yolu yürüdük ve yolculuğumuzun bundan sonraki bölümü için yardım istedik. Gittiğimiz her adada bunu yaptık ama bazen keşişler düşmanca davrandılar ve bize pis Türk dediler. İnsan keşişlerden daha iyisini bekliyor benim fikrimce. Bir sonraki durağımız Astipalya oldu. Uzun bir yolculuktu ve bize hiç aldırmadan ya da belki hiç görmeden çok yakınımıza gelen büyük bir savaş gemisinin Pruva dalgası yüzünden neredeyse alabora oluyorduk. Astipalya'nın güzel yanı kasabanın tepede bembeyaz parlaması ve yel değirmenlerinin hepsinde kanatların fırıl fırıl dönmesiydi. Fevariotissa hanımefendimiz manastırına gidip dua ettik. Bütün kışı orada geçirdik çünkü hava çok kabalaşmıştı. Gerasimos tekneyi kumsalın içine kadar çekti ve Misina ile balık tuttu. Bir dul kadın halimize acıdı ve kayık yerine onun masasının altında uyuduk. Kocam ona sularla gelmiş bir ağaç dalından bir kartal oydu ve ayrılırken ona verdi. Minnetimizin bir ifadesi olarak. Orada da İtalyanlar vardı. İlkbaharda Amorgos'a, hani birisinin hakkında o ünlü şiiri yazdığı yere gitmek istedik. Ama rüzgarla ya da akıntılarla veya herhangi bir şeyle ilgili olarak işler yolunda gitmedi. Ve onun yerine Anafi'ye gittik. Yanlışlık olmuştu ama çok da önemli değildi. Aslına bakılırsa böyle olduğu için şanslıydık. Yoksa Allah bilir kendimizi nerede bulacaktık. Kalamiotissa hanımefendimiz manastırında dua ettik. Şaşmıştık çünkü hiç İtalyan yoktu. Bundan sonra Santorini'ye gittik ki pek de uzak değildi. Ben fevkalade mükemmel bir denizci haline geliyordum ve mandras umduğumdan daha sağlıklıydı. Santorini'deki limanın tam ortasında bir yanardağ vardı ve burada oturmanın çılgınlık olduğunu düşündük. Orada hiç İtalyan bulunmamasının gerekçesinin de bu olduğunu düşündük. Ama Yunanlar yeterince kaçıktı, bu kesin. Ay'a Irini'ye dua ettik ve rüzgarı arkamıza alır almaz yola çıktık. Niyetimiz o olmadığı halde Tirasya'yı sıyırıp geçerek Skinos'a konduk ki burasının Meltem rüzgarlarına kapalı makul bir yerde bir limana sahip olduğu anlaşıldı. Panagia, Zodokos, Pigia'ya dua ettik ve havanın açık olduğu bir zamanda Folegandros'a gittik. Öyle zannediyorum ki Folegandros'tu burası. Bir zamanlar gayet iyi hatırlıyordum ama şimdi hafızam bana oyunlar oynuyor. Folegandros olduğuna eminim. Benim biraz hastalandım ve Gerasimos'un birine evini inşa etmesi için yardım ettiği ve mandrası bir kedinin tırmaladığı yer orasıydı. Bundan sonraki Milos'tu ve bunun ardından en kötü yolculuğumuzu yaptık. Çünkü biz Malea'ya gitmek istiyorduk ama rota dışına çıktık ve Kitera'ya ulaşmakla şanslıydık ki burası benim kalmayı isteyecek kadar sevdiğim bir yerdi. Kıbrıslılar ne düşünürse düşünsün Afrodit'in orada doğduğunu söylüyorlar. Neyse işte Gerasimos'la sevdi Kitera'yı ama aile yüzünden Kefalonya'ya gitmekle kararlıydı. Kitera'da dağın tepesinde büyük bir kale bulunan küçük bir liman vardı ve Aya Jonas yardaki bir delikte bir kitap yazmaya başladığı olduğu için de etkilenmiştik. Çok kutsal bir yerdi yani. Bir kara bakire ikonası vardı ve onu görmeye gittik. Gerçekten de çok uzun bir yürüyüştü ama her yer çok güzeldi. Manastır bir zakkum vadisine yuvalanmıştı. Bundan sonrası yalnızca kıyı boyunca yelken açıp durabildiğimiz yerde yol sormak için ve tekneye yemekle su almak için durma sorunuydu. Paraya ihtiyacımız olduğunda Gerasimos hep çalıştı ve ben de öyle yaptım. Artık küçük Mandras bile Yunanca'da bazı kelimeleri tanımaya başlamıştı. Ben en belli başlı şeylerin çoğunun isimlerini biliyordum. Durduğumuz son yer Zante oldu ki burası Kitera kadar güzeldi ve ben orada da kalabilirdim. Eğer Gerasimos bir kabul edeydi. İnsanlar bir tek Zante'de Kantada söylüyor ki bunlar dünyanın benim duyduğum en güzel türküleri. Yemekten sonra yaşlı adamlar tarafından söyleniyor bu türküler. Akordeon, gitar, mandolin de çalıyorlar. Kantadaları ilk defa Zante'de duydum ve insan ruhunda hiç olmasa güzel, şen bir şey olduğunu tam anlamıyla kavradım. Savaş sırasında Antonio buraya mandolini ile birlikte çıkıp geliverince kendimi Zante'deki mutlu günleri hatırlamaktan alamadım. Aya Dionysus'un kalıntılarını görmeye gittik. Kefalonya'ya ulaşırsak ikinci oğlumuza Dionysus adını vermeyi vaat ettik. Zante'deki insanlar bize Kefalonyalılar konusunda dikkatli olmamızı öğütlediler. Dediler ki onlar kendilerini yumurta kafa sanırlar ama aslında kaçıktırlar. Eh işte buraya da vardık gördüğünüz gibi ve yaptığımız ilk şey tekneyi Argostoli limanında demirleyip doğruca manastıra giderek delileri görüp bizi gözettiği de kesin olan Aya Gerasimos'a saygılarımızı sunmak oldu. Bu da başka bir uzun yürüyüştü ve o günlerde yollar bugünkü hallerinden bile beter durumdaydılar. İngiliz köprüsünden geçmek ve sonra tepelerin arasından yol bulmak zorunda kaldık. Kocam adını büyük babasına ve kendisine vermiş olan Aziz'in bedenini görmekle çok duygulanmıştı. Rahibeler Aziz'in süslü terliğini öpmesi için ona izin verdiler. Bana sonunda memlekete geldik dedi. Dışarı çıktığımızda herkesin içinde olduğumuz ve ortalıkta birkaç da rahibe bulunduğu halde kucaklaştık. Çok zayıf ve yorgunduk. Aralıklı olarak neredeyse bir yıldan beri yoldaydık. Bu benim hayatta zayıf olduğum yegane zamandı ve çok geçmeden yine şişman oldum. Bu konuda düşündüğüm vakit Rodos'a kadar ulaşmış olmamız bile mucize diyorum. Argostoli limanında teknenin fiilen yeni baştan inşa edilmesi gerekti. Kuşkusuz bu işin ironik yanı, Drapanitikos ailesinin bizim yalnızca pis Türkler olduğumuzu düşünmesiydi. Gerasimos adında birinin denizci olduğunu ve kaybolduğunu biliyorlardı. Ama anlaşılan zaten o da kara koyunun tekiymiş. Bizden bahsedildiğini hiç işitmemişler ve bizimle hiçbir ilişkileri olmasını da istemediler. Yine de Drapanitikos adını aldık. Hani bunca yıldan sonra henüz bir alamet görünmediyse de belki günün birinde ailenin geri kalanını da kabullenecek kadar saygın bulacak beni. Sonra daha biz bir oğlan çocuk daha yapıp da adını Dionysus bile koymadan Gerasimos burasıyla Zante arasında denizde boğuldu. Onca deniz yolculuğunun ve duanın ardından. Bir düşünün. Yine de ölmeden önce buradaki öteki balıkçılar Gerasimos'a Odysseus adını taktılar ve bununla pek iftihar etti. Onların tamamından daha fazla denizciydi o tek başına. Bu kadar küçük bir balıkçı teknesiyle Türkiye'den buraya geldiği için büyük hayranlık topluyordu. Birbirimizle Türkçe konuştuğumuz halde Gerasimos denize çıktığında şapka yerine sarık takmayı sevdiği halde bu kadar kolay kabul görmemizin nedeni de buydu sanırım. Bunca zamandan sonra ara sıra hala Türkçe rüya gördüğümü söylemiş miydim size ben hiç?